Ayrım 23, 307. sayfa, Cenevre. Kent ilkbahar güneşinin ışığında insanın başını döndürüyor. Gölün ortasındaki Jet Doux fiskesinin havaya fırlattığı su binlerce pırlanta tanesi halinde dökülüyordu. Lüks bitiklerin önünden salınarak tramvaylar geçiyor. Kaldırım taşlı kapı kaplı sokaklara yayılmış zarif kafeler ve zengin kuyumcu dükkanları çevrelerine sağlam bir İsviçre saygınlığı havası yayıyordu. Bütün akan kanlardan sonra burası Jennifer'a öylesine olağan görünmüştü ki daha önce yaşadıklarına inanmakta zorlanıyordu. McCall göl kıyısında Versonix caddesi boyunca gitti. Sonunda da Jennifer'ın en lüks oteli olan görkemli Otel Du Lac'ın önünde durdu. Neden durdu? McCall otelin hemen yanındaki gösterişli seyahat acentasını işaret etti. Uçak biletlerimizi almamız gerek. Bana kalırsa havalimanı bilet köşesinin önünde pineklemektense biletleri buradan almak çok daha iyi olur. Böylece eğer havalimanını gözleyen birisi varsa bizleri bulma ihtimali azalır. İsviçre'den çıkalım da. McCall saldırganların cüzdanlarını boşalttı. Saydığı banknotlar 5000 Amerikan dolarına yakındı. Bu parayla bilet masrafımızı karşılar. Hatta eğer şansımız varsa biznese binmemizi bile sağlar. Dua etti. Amerika'da bir yere giden bir uçak olsun. Seyahat acentasına girerek gözden kayboldu. 15 dakika sonra yeniden göründü. Dedi Jennifer McCall arabaya binerken. E'si yarına kadar New York'a direkt uçuş yok. Ama bir saat sonra Jennifer'den kalkıp polis aktarmalı New York'a gidecek bir Air France var. Elindeki uçak bileti destesini salladı. Eğer acele edersek yetişebiliriz. Berk Edelweiss. Video bandını izlediler. McCall ile Jennifer'ın ön taraftan gelişlerini, sonra da evin arkasındaki patikadan kaçışlarını gördüler. BMW'den inip eve doğru yürüyen iki saldırganın, ardından arkadaşını sürükleyip Mercedes'e bindiren, sonra da hızla uzaklaşan sarışını seyrettiler. Jennifer ile McCall'ın gelişinden yaralı saldırganların uzaklaşmasına kadar bütün hikaye 20 dakikalık bir süre içinde geçiyordu. Mark video cihazının üzerindeki saat göstergesine bakarak Jennifer ile McCall'ın onların gelişinden olsa olsa 15 dakika önce Volkswagen'e binip uzaklaşmış olacaklarını hesapladı. Kelso iki saldırganı inceliyordu. Bu iki herifi daha önce hiç görmedim ama Langley'den kimliklerini belirlemelerini isteyeceğim. Geri sar Ryan. Geri sar da gidelim. Ondan sonraki bir saat Mark için çılgın bir karmaşa oldu. Jennifer'ın Volkswagen'i görebilmek umuduyla uçarcasına Murnau'ya döndüler. Ama şansları yaver gitmedi. Yarım saat boyunca köyün sokaklarını taradılar. Ardından Volkswagen'in izine rastlamak amacıyla Zürich yoluna çıktılar. Sonunda Kelso öfkeyle vazgeçmeye karar verdi. Cep telefonunu çıkardı. Langley'i acele ararken Fellows ile Grimes'a otoyolda bir benzin istasyonu bulup beklemelerini söyledi. Cenevre. McCall arabayı Cenevre Havalimanı'nın otoparkına bıraktı. Terminale girince bir dizi dükkan görüp durdular. Jennifer buldukları ilk eczaneden antiseptik bir merhem, yara bandı ve sargı beziyle birlikte ucuz ve göze batmayacak bir çift reçetesiz okuma gözlüğü ile tuvalet malzemesi aldı. Eczanenin hemen yanındaki hediyelik eşya dükkanından iki küçük valiz, bir tirol şapkası, bir çift güneş gözlüğü, bir beyzbol şapkası ile bir de yün eşarp aldılar. Kılık değiştirdikleri değişiklikleri pek başarılı değildi ama uçağın kalkmasına sadece 35 dakika varken daha iyisi mucize olurdu. McCall kafasına şapkayı geçirir ve okuma gözlüklerini takarken Jennifer koluna pansuman yapsak iyi olmaz mı diye sordu. Vakit yok. Uçağa bindikten sonra bakarım. Eğer terminali gözlüyorlarsa bir çift arıyorlar demektir. Yanımdan ayrılma ama birlikte olduğumuzu belli edecek kadar da yaklaşma. Bilet köşesine gittiğimizde işlemlerimizi ayrı ayrı yapacağız. McCall genç kadına biletlerini uzattı. Jennifer güneş gözlüklerini taktı, beyzbol kepini giydi ve yün eşarbıyla yüzünün alt yarısını kapadı. Eğer yeni bir dertle karşılaşırsak bir planın var mı? Ben onları önlemeye çalışırken sen bağır ve bacaklarının olanca gücüyle koş. Plan dediğim bu mu? Tabancaları otomobilde bıraktım. Onun için yapacak fazla bir şeyimiz yok. Ama bana kalırsa kalabalık bir havalimanında üstelik bunca güvenlik önleminin ortasında seni yakalamaya çalışmayacaklardır. Hoş, trende olanlardan sonra yanılmak mümkün ya. Teşekkürler Marco. İyisin ya. Tabii, çılgınca eğleniyorum. 10 adım önümde yürümeye gayret etti. Tüymeye çalışan bir çift hapishane kaçkını gibi durmayalım. Air France bilet güşesine doğru yürürlerken Jennifer'ın yüreği yeniden fırlayacakmış gibi vuruyordu. Yerinden fırlayacakmış gibi vuruyordu. İçinde sanki görünmez gözler attıkları her adımı izliyor gibi kemirici bir korku vardı ama bilet işlemlerini sorunsuzca tamamlayıp hiç beklemeden güvenlikten geçtiler. Çıkış kapısının yolunu tuttular. 15 dakika kadar sonra McCall'la birlikte Paris üzerinden New York'a JFK Havalimanı'na gidecek Air France uçağına ayak basıyorlardı. 40 kilometre kadar ötede Cenevre yolundaki A21 otoyolunda hızla ilerleyen otomobilin içinde Mark heyecan içinde kıpırdanıyor, gözlerini saatinden ayıramıyordu. Saatte 100 kilometrenin çok üstünde bir hızla ilerleyen Opel'in içinde Kensu cep telefonunu açmış, Landry'deki CIA genel merkeziyle konuşuyordu. Landry'deki bilgisayar sihirbazlarının söylediklerine bakılacak olursa bir uluslararası uçak rezervasyonu bilgisayarı Frank McCall ile Jennifer March adında iki kişinin öğlen saat 12'yi tam 6 geçe Cenevre'deki bir seyahat acentesinden iki bilet aldığını kaydetmişti. Biletler 12.45'te Paris'e gitmek üzere Cenevre'den havalanacak New York bağlantını Air France seferi içindi. Sonunda Kelsey telefonu kapattı. Tamam, JFK'ye iner inmez ajanlar tarafından izlenmelerini sağladım. Mark, çiftlikteki katliamı gördüğü andan beri hala endişe içindeydi. Bir sorunla karşılaşmadan uçağa bineceklerini varsayıyorsun. Ya havaalanı gözleniyorsa, ya uçağa binmeden önce yolları kesilirse? Bu da zincirin zayıf halkası diye itiraf etti Kelsey. Onun için dua ederim, tarihleri yaver gitsin. Langley Air France bilgisayarına girmeye çalışıyor. Onlar uçağa biner binmez bize haber verecekler. Ondan sonra işi Paris'teki adamlarım devralacak. Paris'teki hangi adamlarım? Kelsey'nin sesi heyecandan kısılıyordu. Önemli bir şey bulduklarından eminim. Yoksa neden alelacele Amerika'ya dönmeye çalışsınlar ki? Onun için 3 ajanın Charles de Gaulle'den uçağa binip bizimkiler New York'a varana kadar onlara dadılık etmelerini ayarladım. Öyleyse biz ne yapıyoruz? Bir sonraki uçağa kadar kıçımızın üstünde mi oturacağız? Kelsey saatine baktı. Jennifer ile McCall New York uçağına alınmadan önce en az bir saat Paris'te bekleyecekler. Bu arada da Langley New York'a dönmemiz için bize özel bir jet ayarladı. Talimiz varsa Jennifer uçaktan indiğinde JFK'de onu karşılıyor oluruz. Ya sonra? Belki de haklıydın Ryan diye itiraf etti Kelsey. Belki de bu maskaralığa bir son verip ona bütün gerçeği anlatmanın zamanı geldi. 5. bölüm. New York. Lou Garrido, Polis Plaza'daki New York Polis Müdürlüğü merkezine gelip 13. kata çıkmak üzere asansöre bindi. Organize Suçlar Soruşturma Bölümünde dedektif olarak çalışan kır saçlı ve pro çiğneme sevdalısı Danny Flynn, Garuda'yı holda karşılayıp bürosuna götürdü. Bir iskemle çek. Seni buraya hangi rüzgar attı Lou? Bir nezaket ziyareti yapmak niyetinde olduğunu sanmıyorum. Kızın mafya hakkında bilgiye ihtiyacım var. Olaylardan biraz uzak kaldığımı düşünüp bir uzmanına danışayım dedim. Kızılların New York'ta önemli sayılacak faaliyetleri olabilir mi? Flynn çekmecesinden bir paket yer fıstığı çıkardı. İçinden bir tane seçip ağzına attı, çiğnemeye başladı. Hangi gezegenden geliyorsun Lou? Kızıl mafya her yerde faaliyet gösteriyor. Onlar suçun büyük patronları Lou. Her işte parmakları var. Fuhuş, vergi sahtekarlığı, bilgisayarlı dolandırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, aklına ne gelirse. Moskova çetesinden bahsedildiğini duymuş muydun? Flynn cevap vermeden önce çalı gibi gül saçlarını, kaşlarını kaldırdı. sorunun amacı ne? Örgütlü suç senin alanına girmez ki. Moskovalar hakkında bazı bilgilere ihtiyacım var. Patronları kim? Hangi işlerle ilgileniyorlar? Bunun gibi şeyler işte. Film kafasını salladı. Fıstık paketini masanın üzerine bırakıp ellerini sildi. Böylesi ayrıntılı bilgileri bölüm dışındakilere vermeyiz. Tabii eğer belirli bir dosyayla uğraşmıyorlarsa. Bunu biliyor olman gerekirdi Lu. İyi ama bu gizli kalacak. Dosyalar arasında. Sana söz veriyorum Danny. İyi aması yok. Kurallar böyle. Flynn ayaklanıp sırtını kaşıdı. Sonra arkasındaki metal dosya dolabına döndü. Bir şeyler aradıktan sonra kalın bir dosya çıkardı. Dosyayı masanın üzerine Garuda'nın önüne bıraktı. Gidip kendime kahve alayım. Kapıyı kilitler 20 dakika sonra dönerim. Ben odada yokken senin bu dosyayı karıştırıyor olmam benim tümüyle habersiz olduğum bir şey, tamam mı? Bunun altında kalmam Danny. Sana hangi boktan işin peşinde olduğunu sormamın bir sakıncası var mı? Bunu kendim anlar anlamaz. Sana da söylerim. Air France'ın 747 tipi uçağı Paris göklerinde yağmur bulutlarının üzerine tırmandı ve uçuş yüksekliğine erişince düzelip Atlantik Okyanusu üzerindeki 8 saatlik yolculuğuna başladı. Jennifer 48 saatten beri ilk kez kendini bırakabileceğini hissetti. Paris'teki aktarma sırasında hiçbir sorunla karşılaşmadıklarından yurda dönüş yolculuğunun son ve güvenli etabına başlandıktan sonra da rahatlama duygusu başka her şeyi bastırır olmuştu. Kalkıştan 20 dakika kadar sonra McCall yüzünü acıyla buruşturarak elini omuzuna götürdü. "Neyin var?" diye sordu Jennifer. Yara zonklamaya başladı. Gidip pansuman yapsam iyi olacak. Yardım etmemi ister misin? Gerek yok. Kendim de beceririm. En azından yeniden kanamaya başlamadı. Sen neden fırsat varken biraz uyumaya bakmıyorsun? Jennifer bitkindi. Kendisini yine yorgunluğun son sınırında hissettim. Haklısın. Uyumaya çalışayım. McCall ayağa kalktı. Genç kadının omzuna dokundu. Şimdi artık rahat olabilirsin Jennifer. 11 bin metre yükseklikte olabildiğince güvendeyiz. Ondan sonraki 5 saat derin bir uykuya dalan Jennifer için yaşanmamış gibiydi. Uyanıp gerilmeye başladığında New York'a sadece 2 saatlik yolları kalmıştı. McCall yanında uyanık oturuyor, Coca-Cola'sını yudumluyordu. Uyuyabildin mi? Hem de bir bebek gibi. Kolun nasıl? Daha kötüsü olabilirdi ama güvendeyiz derken anlaşılan acele etmişim. Ne diyorsun? McCall rahatsız görünüyordu. Gözlerini ayırmadan bizi izleyen 3 yolcu var. Bizi izlemekle görevli olduklarından bahse girelim. Hangileri? Hemen bakma ama ikisi erkek 8 sıra önümüzde yan yana oturuyorlar. Birisi koyu renk saçlı üzerinde gri takım elbise var. Diğeri ise lacivert rüzgarlık giyip gözlük takmış. Bir de 10-12 sıra arkamızda 36. sırada siyah döpyes giymiş sarışın bir kadın var. Bizi izlediklerinden nasıl emin olabiliyorsun? Sen uyurken ikisi aradaki koridordan geçti. Hiç belli etmemeye çalıştılar ama inceleyici bakışları gördüğüm anda anlarım. Hiç kuşkum yok. Bunlar profesyonel Jennifer. Bana neden daha önce söylemedin? Telaşlanmanı istemedim işte. Telaşlandırdın şimdi. Şimdi telaşlandırdın. Meraklanma. Uçaktayken bir şey yapmaya kalkışmazlar. Tuvalete kadar yürü ve adamlara bir bak. Gelirken de uçağın sonundaki ofise kadar gidip hosteslerden içecek bir şey iste. Giderken kadını göreceksin ama hiçbiriyle göz göze gelmedi. Bildiğimiz anlaşılmasın. Sobelendiklerini bilmelerini istemem. Jennifer koridora çıkıp tuvalete yürüdü. 16. sıranın yanından geçerken geri dönüp bakmaya cesaret edemedi ama bir takım elbiseliği yandan görebildi. 40 yaşlarında adeleli, kızıl saçlı seyrelmeye yüz tutmuş, boş zamanlarını spor salonunda geçirdiği anlaşılan birisiydi. Tuvaleti boş bulunca soğuk su musluğunu açıp yüzünü yıkadı. 3 dakika sonra tuvaletten çıkıp adamlara karşıdan bakarken bacaklarının mercim gibi yumuşadığını hissetti. Takım elbiseli kızıl saçlı adam gözlerini kaldırmadı ama yanındaki ona uymadı. Üzerinde lacivert bir rüzgarlık, kareli gömlek, gözünde de gözlükler vardı. Saçlarını ise asker biçimi kısa kestirmişti. Business sınıfı yolcusundan çok sırt çantalı gezginlere benziyordu. Uçağın arkasındaki ofise doğru yürüyen genç kadına şöyle bir baktı. Jennifer 36. sıraya yaklaşırken siyah döpyes giymiş, kısa sarı saçlı kadını fark etti. Bir dergi karıştırıyordu. Jennifer kadının gözlerini kaldırıp kısacık bir an için ondan yana baktığını gördü ama bu kadarı bile yeterliydi. McCall haklı. Kadın beni gözlüyor. Ofisten bir bardak su alıp McCall'ın yanına döndüğünde midesi endişeden düğüm düğümdü. Bu uçağa bindiğimizi nasıl öğrendiler bu aktarmayı? Hiçbir şey anlamıyorum ama itiraf etmek gerek işlerinde çok iyiler. Gelecek sefer güneş gözlüklerini çıkarma. Böylelikle onlara baktığını göremezler. Yere iner inmez de yanımdan ayrılma. Onları nasıl ekeceğiz? Bunu da düşündüm. Hem bu sefer bir şey buldum galiba. McCall yanındaki düğmeye bastı. Birkaç dakika sonra bir hostes geldi. Monsieur, bu uçakta uydu telefon sistemi var mı? Uy, ama sadece birinci sınıfta. Beni telefonun yanına götürebilir misiniz? Çok acil bir durum var da. Air France 747'nin 30 dakika gerisindeki Gulfstream G450 tipi kiralık jet Atlantik Okyanusu'nun 14.000 metre üzerinde seyrediyordu. Mark sıkışık kabinin ön tarafında son 15 dakikayı uçağın uydu telefonundan konuşup bundan sonraki hamleleri planlamaya çalışan Kelson'un yanındaydı. Akşamüstü 5'te JFK'ye iniyoruz dedi Kelson. Bu da onlardan yaklaşık 35 dakika geç ineceğiz demektir. İndikten sonra gümrük ve pasaporttan gecikmeden geçebilmemiz için gerekeni yaptım. İndikten sonra Jennifer ile McCall ne olacak? Jennifer'a her şeyi anlatıp ne bulduğunu öğrenmeye çalışacağım. Ama senin görevin bitti Ryan. Yere indiğimizde senin bu işle ilgin sona erdi demektir. Dinle Kelsey. Sen Jennifer'la konuşurken yanınızda olmak istiyorum. Unut bunu. Aldığım talimat böyle ve pazarlık konusu değil. Air France'ın Jumbo 747'sinin tekerlekleri JFK'nin pistine değdiğinde Jennifer koltuğuna sıkıca tutuldu. 10 dakika sonra uçak apronda ilerlerken kemer zili çaldı. Uçağın çıkış kapısı açılır gibi olup yolcular çıkış koridorlarını doldurduğunda McCall tepelerindeki bagaj bölmesinden çantalarını aldı. Jennifer koridora çıkarken güneş gözlüklerini taktı. İki adamın başlarının üzerindeki bölmeden çantalarını aldıklarını, kızıl saçlı olanın da çıkış kapısına doğru yürümeden önce ona çaktırmadan baktığını gördü. Birden içini bir korku kapladı. Yanımdan sakın ayrılma diye fısıldadı McCall. Genç kızın koluna gelip onu kapıya doğru götürdü. Bekleyecek bavulları olmadığından pasaport kuyruğunun en başındaydılar. Pasaportlarının incelenmesinin ardından gümrüğe doğru yöneldiler ama McCall birden Jennifer'ı tuvaletin bulunduğu tarafa götürmeye başladı. Burada bekle ve çantanda bir şeyler arıyormuş gibi yap. Sen ne yapmak niyetindesin? Bana güven ve dediğimi yap. Jennifer çantasının içinde bir şey arıyormuş gibi yapmaya başladı. Sol tarafında bir yanında şifreli bir kilit bulunan yekpare çelik bir kapı vardı. Kapının üzerindeki levhada sadece kimliği olanlar, yetkisiz kişilerin buradan öteye geçmesi yasaktı yazılıydı. Sağ tarafa doğru bakınca gümrük çıkışının hemen yanı başında duran silahlı iki polis gördü. Ardından da bir sütünün dibinde oyalanan üç yolcuyu fark ettim. En yakında sarışın kadın duruyor, adamlar birkaç adım gerisinde dikiliyordu. Hepsi de dikkat çekmemeye çalışarak. Jennifer kendi sesindeki paniği hissetti. 50 metre kadar arkamızdalar Frank. Onları gördüm. Bence çevrede bu kadar polis varken geliş salonuna gidene kadar bir şeye kalkışmayacaklardı. Oysa biz onları orada yıkacağız. Nasıl? McCall çelik güvenlik kapısını gösterdi. Buradan geçerek. Jennifer şaşkındı. Kapıyı açmak için şifreyi bilmek gerekecekti. Bunu nasıl başaracağımızı söylemeyecek misin? İçeriden yardım alarak. McCall cep telefonunda bir numara tuşlayıp konuşmaya başladı. Hangi cehennemdesin Martin? Kışını kıpırdattı ne olacak dostum? Bela peşimizden geliyorum. Bela peşimizden geliyorum derken böyle bekleyemeyiz. McCall telefonu kapattırken Jennifer'ın kafası karışmış bir halde yüzüne baktı. Kiminle konuşuyordun? Sonra anlatırım. Bunun uçakta yaptığın konuşmayla bir ilgisi var mı? McCall'ın aklı başka yerdeydi ve genç kadının ötesinde bir yere bakıyordu. Bence her an harekete geçebilirler. McCall'ın bakışlarını takip etti. İki adam ile kadın hala sütunun dibinde bekliyorlardı. Bir şeyler döndüğünden kuşkulandıkları ama ne yapmalı konusunda kararsız oldukları belliydi. Jennifer ani bir gürültü duyunca yüreğinin tıkanacağını sandı. Arkasına döndüğünde güvenlik kapısının ardına kadar açıldığını gördü. Kapının eşiğinde fırça gibi bıyıklı, aşırı kilolu bir adam duruyordu. Üzerinde havalimanı görevlisi üniforması, başında siperlikli bir başlık, boynunda da zincire bağlı fotoğraflı bir kimlik vardı ve elinde mandallı bir pano tutuyordu. Kimliğine bakılırsa adının Marty Summers olması gerektiğiydi. Hangi cehennemde kaldın Marty? Buraya olabildiğince çabuk geldim. Bu işi ne kadar hızlı yaparsak o kadar iyi. Onun için kıçını kaldır dostum. Adam Bronx aksanıyla konuşuyordu. Onları içeri aldı. Ondan sonra Jennifer'ın hatırladığı tek şey McCall'un onu kapıdan itmesi oldu. Arkasına bakınca iki adamla kadının kapıya doğru koştuklarını gördü ama çok geç kalmışlardı. Çelik kapı yüzlerine kapandı. Kıçımızı tam zamanında kurtardın Marty. Adam bıyıklarının gerisinden gülümsedi. Hey McCall, güzel bir numara. İkincisini gerektirir. Şimdi artık vitese takalım. Martin'in peşine takılmış, koridorda yürürlerken Jennifer çelik kapının yumruklandığını duydu. Ancak geriye bakmadı. Böylesine kolay kaçabildiklerine çok şaşırmıştı. Marty, havalimanının güvenliğiyle görevli diye açıkladı McCall. Talihimiz varmış çünkü bana borçluydu. Bir keresinde karısını yatakta Hertz Ajantası'nda çalışan bir herifle birlikte yakalamıştım. Kanıtlamak için de fotoğrafını çekmiştim. Öyle değil mi Marty? Öyle. O orospu kahrolası havalimanındakilerin yarısının yatağına girmiş. Karıya söylediğim en doğru şey adios oldu. Sizi izleyen pezevenkler kimdi? Uzun hikaye. Araba işi ne oldu? Marty McCall'a bir tomar anahtar uzattı. 3 numaralı otoparkta 4. kat asansöründen çıkar çıkmaz görürsün. Mavi Chevrolet Impala. Harikasın. Arabayı tek parça halinde geri isterim Frank. Çizik, vuruk olmayacak. Ödeyecek daha 2 yıllık taksidim var. Onun için dikkatli kullan, duydun mu? Söz veriyorum. Yeni bir koridora saptıklarında McCall, bu labirentten ne zaman kurtulacağız diye sordu. Sabır, neredeyse geldik. Gulfstream Air France 747'den 30 dakika sonra tekerlek değdirdiğinde uçaktan ilk çıkan Kelso oldu. Merdivenlerden piste inerken cep telefonu çaldı. Telefona cevap veren Kelso birden köpürdü. Sesi öfkeden kısıldı. Benimle alay mı ediyorsun? Buna nasıl izin verdiniz? Havalimanının elekten geçirilmesini, her giriş çıkışın gözetlenmesini istiyorum. Bulacaksınız onları. Beni duyuyor musunuz? Tabii, hatta kalacağım. Ne var? Ne olmuş? Diye sordu Mark. Cep telefonunu omuzuyla kulağına sıkıştıran Kelso öfkeden kıpkırmızıydı. İnanamıyorum. Bir takım salaklar işin içine etti. Olanı biteni bu. Jennifer ile McCall izlendiklerini anlamış olmalılar ki adamlarımı etmişler. Yani onları kaybettik mi demek istiyorsun? Havalimanı güvenliğini atlatmışlar. Şimdilik kayboldular. Jennifer tüm yön duygusunu yitirmişti. Koridorlar labirenti sonsuza dek uzanıp gidiyormuş gibi görünüyordu. Sonunda üzerinde şifre tuşları olan yeni bir kapıya vardılar. Marty bir takım numaralar tuşladı, kapı açıldı ve birden gün ışığına çıktılar. Jennifer geliş binasının tam ters yönünde bir yerlerde olduklarını tahmin etti. Otoparkı kolayca bulursun, sağa dön hemen karşına çıkacak. Sizi tanıdığıma sevindim hanımefendi. İyi şanslar Frank. Marty, sana çok şey borçluyum. Biliyorum, sen sadece arabama dikkat etmeye bak. Marty adlı adam kapının eşiğinde durdu. McCall ve Jennifer'ın otoparka doğru yürümelerini izledi. Sırıttı. Üniforma şapkasını çıkarıp kapının yanındaki cep tenekesine fırlattı. Ardından cep telefonunun tuşlarına bastı ve karşı taraftan gelen "Ne haber?" sorusunu duydu. Bronx aksanı kaybolmuştu. Marty bambaşka bir adamdı sanki. Chevrolet'e doğru gidiyorlar. Nasıl gitti? Kız çifti numarayı yuttu. Nick'le oyunu gerektiği gibi oynadık. Senaryodan ayrılmadık. Her şey tereyağından kıl çeker gibi kolay oldu. Harika. Şimdi artık bitirelim şu işi. Lou Garuda'nın bir sonra ziyaret ettiği yer Manhattan'ın göbeğinde iş yerleriyle dolu bir binaydı. Asansörden 6. katta inince aradığı odayı koridorun sonunda buldu. Altın harfli tabelada Frank McCall, özel dedektif yazılıydı. Garuda kapıyı çaldı. Bir cevap alamayınca koridor boyunca yürüyüp başka bir büroya gitti. Kapı açıktı. Orta yaşlı bir kadın bir masa üstü bilgisayarının karşısında oturmuş bir şeyler yazıyordu. Kapının üzerindeki levhede Carol Lipman, sekreterlik hizmetlerim yazısı vardı. Kadın gözlerini kaldırıp gülümsedi. Yardımcı olabilir miyim? Frank McCall, koridorun ucundaki özel dedektif. Buralarda değil mi? 2 gün önce İsviçre'ye gitti. Galiba oğlu Alp dağlarında bir kaza geçirip ölmüş. Bunu duyduğuma üzüldüm. Frank'ı iyi denir misiniz? Tabii, bürosu epey zamandır burada. Sekreterlik işinin çoğunu ben yaparım. Ona iş vermek mi istiyordunuz? Garuda gülümsedi, kimliğini gösterdi. Hayır, Long Island Polis Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Size McCall hakkında bir iki soru sormamın sakıncası var mı? Bir saat sonra Garuda otoyoldan Hempstead Long Island'da ayrılıyordu. Sakin görünüşlü bir mahalleye girdi ve aradığı adresi bir çıkmazın dibinde buldu. Frank McCall'un geriye griye ve krem rengine boyanmış evinin bir yanında bir garaj, garajın duvarı üzerinde de bir basket potası görülüyordu. Çıkmazın öteki ucunda paten kayan bir alay çocuk, sokağın karşı tarafında da çimlerini sulayan biri vardı. Ama hiçbiri Garuda ile ilgilenmiyordu. Arabasını kilitledi. McCall'un verandasına doğru yürüyüp zili çaldı. Cevap yoktu. Emin olmak için zili 10 saniye boyunca tekrar çaldı. Evin içinden boş bir çınlama işitti. Hepsi bu. Ev geniş bir şimşir diziyle çevrelendiğinden sokaktan bakan birisinin onu görmesi imkansızdı. Geri döndü, kapıyı yumrukladı. "Kimse yok mu?" diye seslendi. Yine cevap alamadı. Burası bomboş. Garuda cüzdanı çıkardı. İçinden yatağında bir dizi eğlenmiş küçük bıçağın da bulunduğu çakısını aldı. Bu aleti yıllar önce bir hırsızda görmüş, el koymuştu. İncecik bıçaklardan birini kilidin deliğine soktu. Silindirlerin döndüğünü duyup kilidin sihirliymiş gibi açıldığını görene kadar sağa sola çevirdi. "Tamam, şimdi gidip bir bakalım. Şu Frank McCall kimmiş?" Garuda uzunca bir koridorda yürüdü. Sonra bir oturma odasını geçip arkadaki mutfağa vardı. Mutfak çekmecelerinden ikisini açıp karıştırdı. Sadece çatal bıçak ve eski elektrik su faturalarıyla karşılaşınca oturma odasına döndü. Burada dikkat çekecek hiçbir bok yok. Bu kesin. Televizyon, video, bir müzik seti, raflar. Raflarda bazıları adli tıpla, bazıları da polis yöntemleriyle ilgili kitaplar. Gözüne duvardaki fotoğraflar çarpınca yaklaştı. Çoğu makul olduğunu tahmin ettiği adama ait, bazıları da bir erkek çocukla birlikte çektirilmiş, onu çocukken, büyürken genç bir erkek olarak gösteren resimler. Resimlerin çoğunda çocuğun üzerinde tırmanma elbiseleri ve miğfer, arka planda da dağlar görünüyordu. Fotoğrafların hiçbirinde bir kadından eser yoktu. Garuda fotoğraflardan birini cebine attı. Sonra merdivenleri çıkıp bir sahanlığa vardı. Sahanlığa açılan 3 oda kapısı vardı. İçlerinden biri öteberi doluydu ve depo olarak kullanıldığı anlaşılıyordu. Öteki 2 odayı aramak üzereyken aşağıdaki koridorda ayak sesleri duydu. Arkasından da basamaklar gıcırdadı. Cebinden klokunu çıkarıp sahanlığa çıktı. Merdivenlerden bir adam çıkıyordu. Orta yaşlı, saçları seyrelmeye yüz tutmuş biri. "Olduğun yerde kal dostum. Garita sokağın karşı tarafında çimlerini sularken gördüğü komşuyu tanımıştı. Bir elinde bir çift bahçıvan eldiveni tutan adam, 50 kloklu yabancıyı görünce korktu. Bir iki basamak geri kaçarken Garuda kimliğini çıkardı. Polis, burada ne arıyorsun? Kimliği görünce adamın korkusu uçup gitti. Hey, aynı soruyu ben size sorayım memur bey. Kim soruyor? Adım Norris Sinclair. Sokağın karşısında oturuyorum. Geldiğinizi gördüm ve olan bitene bir anlam veremedim. Burada oldukça iyi bir mahalle gözetleme programına sahip olduğumuzu bilmenizi isterim. Bunu duyduğuma sevindim. Garuda tabancasını kılıfına soktu. Adamla sohbet etmeye hiç niyeti yoktu. Zaten arama izni olmadan eve girdiği için suç işlediğini bildiğinden adama anlatacak fazla bir şey de bulamayacaktı. Bunu başka zaman düşünürüz. Frank McCall burada oturuyor, öyle değil mi? Tabii. Frank burada olmadığında evine ben göz kulak olurum, öyle mi? Onu en son ne zaman gördünüz Bay Sinclair? Birkaç gün önce. Yurt dışına gitmesi gerekti. Biliyorsunuz oğlu Chuck öldü de. Evet duydum. Frank tam olarak ne zaman gitti? Pazar öğlene doğru Zürih'e uçtu. Oldukça perişandı ve kendini toparlamakta güçlük çekiyordu. Gelip onu alanlar vardı. Sanırım havalimanına götürmeye geldiler. Hey söylesenize neler oluyor? Arkadaşı falan mısınız? Garuda kaşları çattı. Pazar diyorsunuz. Emin misiniz? Doğru Zürih'e mi uçtu? Tahminim, tabii yeminim. Bana Chuck'ın cesedini teşhis etmek zorunda olduğunu söylemişti. Komşu sanki Garuda'nın bir tahtası eksikmiş gibi bakıyordu. Neden? Bir şey mi var memur bey? Garuda yeniden kaşlarını çattı. Hayır, bir şey yok. Sadece Mark'a göre Frank McCall'un İsviçre'ye salı günü gittiği dışında bir sorun yok. Sanki adam bir gün boyunca ortadan kaybolmuş gibi. Yanılmadığınızdan kesinlikle emin misiniz? Pazar günü gitti diyorsunuz değil mi? Eminim. Onu gelip alan kim? Koyu renkli büyük ve iki kişi geldi. Onları görebildiniz mi? Hayır ama eşim Thelma görmüş. Frank'ın adamlarla gidişini izlemiş. Onu bir daha göremedik. Anlaşılan biraz daha kalması gerekti. Thelma o adamları daha önce hiç görmüş mü? Hayır, hiç görmemiş. Ve bu dediğiniz pazar öğleden sonraydı değil mi? Sağır mısınız? Bunu kaç kere tekrarlamam gerekiyor? Eşiniz büyük plakasını almış olabilir mi Bay Sinclair? Adam Garuda'ya şaşkınlıkla baktı. Neden alsın ki? Buraya nasıl girdiğinizi sormamın bir sakıncası var mı? Ön kapı açıktı. Sinclair sundurmaya bakıp kafasını kaşıdı. Hey, işte bu çok tuhaf. Daha dün baktığımda kilitliydi. Adınız neydi memur bey? Garuda merdivenleri inip kapıdan çıktı. Dedektif Smith. Sohbet için teşekkürler dostum.